Merhabalar, hepiniz Mükellef'in sunduğu Swipeline Podcast'te hoş geldiniz. İzleyenler şu an farklı bir yerde olduğumuzu anlayacaktır. Ankara'dayız. Bu hafta, hangi hafta oluyor? 7 Şubat haftası. Olabildiğince Ankaralı girişimcilerle sohbet edeceğiz. Hep de bu masada göreceksiniz bizi. Mükellef'ten bahsetmek istiyorum başlamadan önce. Türkiye'de, Estonya'da, Amerika'da, İngiltere'de tek tuşla şirket kurmanı sağlayan yerli bir girişimimiz. Eğer böyle bir niyetiniz varsa veya şu an ihtiyacınız varsa açıklama kısmında linkten hızlıca şirket kurabilirsiniz. Ankara'nın ilk bölümünde de yanımızda Emre Fadıloğlu var. Hepsi Samuray'ın kurucu ortağı. Hoş geldin.
Emre, hoş geldin. Gerçekten uzun zamandır bekliyorduk.
Değil mi? Bayağı konuşmuştuk. LinkedIn'den evet. Falan yazmıştık daha evet, öncelerde evet. Bir hatırlıyorum.
Yani, mazisi var. biraz benim hatam, biraz seyahatler.
Estağfurullah.
Ama sonunda kavuştuk diyelim.
Burada hata yok, denk gelemem.
Yani,
ama.
Denk gelemedim. Kaç ülkede olduğunu sayarken bir 45 dakika geçti. Dolayısıyla senin yoğunluğunu tahmin edebiliyoruz. Hiç sıkıntı yok abi.
Çok sağ olun anlayışınız için. Çok mutlu oldum çağırdığınız için tekrar.
Biz aynı şekilde
pes etmeyip.
Mutluyuz.
Asla biz yani güzellerin ve hikayelerin her zaman peşindeyiz deyip. Şimdi Epsamuray bence benim gibi kafası karışık insanlara sahip.
Yo.
Öyle değil mi?
Umut her zaman girişimin ne yaptığını anlatıyor.
Hayır,
bu bölüm anlatıyor. Öyle bir şey yok.
Benim de izlediğim önceki bölümlerde öyleydi.
Hep anlatıyor.
Bunu anlatamam.
Beni hiç ilgilendirmiyor. Burası tamamen senin problemin.
Vay kardeşim. Okey. Şöyle ki Epsamuray... mobil uygulamalar için kendi içlerine uygun reklam alanları yaratmasını sağlayan ve
tamam şirketin değeri düşecek.
Yine Epsamuray sayesinde hayır bence doğru anlatıyorum. Yine Epsamuray altyapısı sayesinde de oraya reklam veren bulup bir gelir paylaşımı yapabilen ve bunların hepsinin dışında kendi ürünlerini çıkartan bir girişim diyeceğim. Ne kadar doğru?
Yani çok yanlış değil.
Ama biraz.
Şöyle, bence güzel yerden algıladın Umut. En basit haliyle biz mobil uygulamaların büyümeleri ve ölçeklenmeleri için teknoloji üretiyoruz. Yani en temel
çok daha geniş bir yerden.
Geniş bir perspektiften bakıyoruz.
Ben sadece bir yerini görmüşüm.
Evet, öbür türlü dediğin gibi çok fazla ürün ya da feature, özellik çıkardığımız için karışabiliyor. Hı. Ama nihai hedef mobil uygulamaların sağlıklı büyümeleri ve ölçeklenmeleri şu anki ürünlerde ona hitap ediyor.
Büyümeleri için dediğimiz yerde tam olarak hangi ürünler devreye giriyor? Ben bir uygulamam var. Sonuçta bu bir elzem değil mi? Benim uygulamam olması lazım Epsamuray'ı kullanmak için.
Story ile beraber biraz değişti
doğru.
O.
Tamam.
Yani web bir ek çözüm olarak geldi. Çok fazla talep geldi. Hı-hı. Story kullanan müşterilerimizden ve web çözümünü de aktive ettik. Yani.
Anladım. Story ile sizden çıkan ilk ve tek spin-off ürün ve şirket mi?
Şirket değil. Bizden çıkan hiçbir aslında marka spin-off bir şirket değil.
Ha, öyle
önce
mi? Tamam.
Yapıyı belki...
Tamamen yanlış anlamışım ve ona rağmen kibar kibar anlattığın için
hiç problem değil. Bizim tüm ürünlerimiz Epsamuray Inc. Çatısı altında tek bir şirket var. Ürünleri farklı konumlandırmamızın çeşitli stratejik sebepleri var. İyi ki değil. Daha önce Intercepted'ı çıkmıştık. Gerçek zamanlı sahteciliği engellemeye, mobil reklam sahteciliğini engellemeye yönelik bir ürün. Story bu anlamda büyüyen ikinci örnek diyebiliriz. Daha önce denemelerimiz oldu. Ama onlar failure hikayesi olduğu için hiçbiriniz duymadınız muhtemelen.
Öyle mi?
Evet. O anlamda Story ikincisi.
Peki kafa karıştırmıyor mu size gelen müşteri? Ben sizden her şeyi alabileceğimi tahmin ediyorum ama tam olarak neyi alabileceğimi de anlayamıyorum. Epsamuray çatısı altında.
Tamam, şimdi ilk bir uygulamamız var diyelim. Ben orayı bir döneyim sonra Story ile birlikte.
Ve çözümler hep dijital değil mi? Yani öyle duvara işte binnaz. O da uygulama büyütmeye yönelik sonuçta.
Yok, tamamen dijital.
En iyi fal diye spreyle boya atmıyorsunuz.
Tabii ki offline reklamlar da şu an popüler. Türk girişimcilerin kurduğu
Netflix'e buradan
işte selamlar. Şeyler de var, ürünler de var, şirketler de var ama biz offline tarafta yokuz.
Okey, tamam.
O net yani. Mobil uygulaman var.
Ne ihtiyacım oluşuyor da ben sana geliyorum?
Aslında mobil uygulaman olduğu anda ilk etapta büyüme ihtiyacım var. Büyüme ihtiyacının ilk çözüm noktası genelde organik büyüme oluyor. Yani mobilde de aslında SEO diyebileceğimiz Google Play ve App Store optimizasyon yöntemleri var. Ama bu webteki gibi çok çeşitli ve derin değil. Dolayısıyla orada çok kısa bir çalışmayla optimize edip anahtar kelime aramalarında üst sırada çıkıp kullanıcı edinebilirsiniz. Bunun tabii ki çok ekstrem istisna örnekleri var. Sadece organik büyüyen, hiç reklam yapmayan. Bir örnek vereyim. Bu çok güncel bir bilgi değil ama yani 1-2 yıl önceye kadar Tinder hiç reklam yapmıyordu. Sadece gerçekten organik. Ya. Evet, sıfır. Tinder'ın da enteresan. Tinder'ın CMO'su bizim 2016'da form doldurdu bizim web formunu doldurdu. Oradan konuşma şansımız oldu. Reklam yapmadıklarını biliyorum ve bir marka stratejisi olarak öyle ilerliyorlar. Ve büyüme stratejisi olarak.
Ama bu... Görüyor musun arada?
Ama diğer dating app'leri yapmak zorunda aslında. Bir de orada o bir winner aslında sektörde. Evet, değil mi ya? Evet. Belli noktaya gelince. Şimdi mobil uygulamada büyüme organik tarafla başlıyor. Daha sonra reklam yoluyla büyüme, yani paid dediğimiz para vererek büyüme yöntemi üzerine gidiyor girişimciler ya da işte mobil uygulama pazarlaması yapan arkadaşlar. Burada da ilk etapta Google, Facebook en kolayı. Onunla başlıyorlar. Bu çok normal bir süreç bizim için de. İstediğimiz de bir süreç bu arada. Google, Facebook yapmadan çok bize gelmelerini istemiyoruz. Çünkü bir şekilde maliyetler oturuyor.
Önce bu.
Aynen
canları öyle. Yansın.
çok net anladın abi sen. Çünkü orada şöyle bir teori var. Bunu da...
Bu bayağı iddialı bir şey bu arada ya, söylediğin şey.
Evet, biz özellikle gidin yapın. Hani önce Google, Facebook'tan alabileceğinizi alın diyoruz.
100 lira krediniz Facebook'tan.
Orada şöyle bir detay var. Point Nine Capital var Almanya'da. Çok SaaS konusunda kafa yoran. Onunla, o Christopher Young'ın bir şeyi var. Yaklaşımı var burada. Bir makalesi var bununla ilgili. Facebook, Google... Low hanging fruit dediğimiz, yani ilk belli sayıdaki install'u, trafiği satın almayı veriyor sana. O makalede de şundan bahsediyor. Yani küçük bütçelerle bu testi yapıp işte ben 1.000 dolar harcadım, 1.000 kullanıcı aldım. Şimdi bana 1.000.000 dolar var, 1.000.000 kullanıcı alım hesabıyla gelmeyin bana diye. O makalede ondan bahsediyor. Biz de bunu çok iyi biliyoruz. Yani belli bir ölçüye kadar Google, Facebook trafiği hedefini veriyor. Ama ölçeklenmek istediğin zaman daha yükseğe git. Bu arada her kategoride bu değişir sayılar. O yüzden kendilerini yapmasını isteriz. Maliyetler çok artar. Yani ve katlanarak artar. O noktada bize gelmelerini istiyoruz. Ve Journey'de aslında biz orada devreye giriyoruz. Orada bir sürü tabii teknolojik ihtiyaç da ortaya çıkıyor. Ölçümlemesi gerekiyor. Üçüncü parti, yani sonuçta biz bir trafik veriyoruz. O trafikle ilgili ölçümlemeleri doğru yapmaları gerekiyor. Burada işte mobil ölçümleme platformlarına gidiyorlar. AppsFlyer, Adjust, Kochava gibi ya da Filebase gibi. O noktada da biz artık onlara trafik verir. Aslında hedeflerine yönelik trafik verir duruma geliyoruz. Ve test bütçesiyle süreç başlıyor bizim için. Hikaye başlıyor. İlk kurduğumuzda Epsamura'yı bizim çok naif bir hayalimiz vardı. Biz tamamen startuplara ve long tail'e odaklıydık. Çünkü 2015'te çok yoğun danışmanlık verdiğimiz için böyle büyük markalara, globalden, Türkiye'den, işte Hopi, Jet.com globalden, Johnson & Johnson, eBay, Migros, Nike.
Epsamura bünyesinde mi veriyorsunuz danışmanlığı?
Epsamura öncesi. Tam öncesi.
Emre olarak.
Yok. Netvent, Growth Tower, başka markalarımız var. Farklı şirketler var. Hala var o taraf. Mobil dikeyinde değil, dijitalde devam ediyorlar. Bunu yaparken aslında bizim ilk fikrin çıkışı da ya biz bunu yapıyoruz. Büyük markalar bunu satın alabiliyor. Bütçesi var. Ama siz mesela bir uygulama geliştirdiniz. Böyle bir hiring yapamazsınız. Performans pazarlamacısı alamazsınız. Çünkü en iyileri oyun şirketleri alıyor. Büyük markalar alıyor. Klasik. Ve aslında onu bir otomate edelim ve long tail'e biz bunu sunalımla başladık. Ve Epsamura'nın ilk çıkış iddiası şudur. Hatta web arşivde falan da görünür ya da bizim eski fotoğraflarda görüyoruz arada böyle ana sayfa. $100'la kampanya açabiliyordunuz. Yani Google, Facebook dışında bunu yapabileceğiniz tek platform bizdik. Çünkü Google, Facebook'tan çıktıktan sonra girişimci, diyelim bir ad network'e gittiniz. Sizden minimum $3,000, $5,000 isteyecek ve performanstan emin değilsiniz. O sadece test bütçesi.
Görmek de istiyorsunuz, evet, yani bir yandan.
Çok daha enteresan şirketler vardı. Bir tanesi hani isim vermeyelim global ama yayımın çalışması için minimum 100 bin dolar test bütçesi vermen lazım diyor. Düşünsenize bir girişimci için bu ve başarılı olmayabilir.
Yok şöyle bir para.
İnanılmaz bir sektör. Tabii bu bizim naif hayalimiz yolda evrildi. Yani maalesef target segmenti.
Hangi sene Epsomer'in doğuşu?
2016 başında kurduk evet. Biz. MVP 2016 ortalarında hazırdı. 2017 bizim Techstars'a gittiğimiz dönem ve tamamen long tail'e odaklandığımız dönem. Ama o senenin sonunda ve 2018'de yavaş yavaş onu odağa kaydırmaya başladık. Ve o ayrı bir hikaye ama çok gerçekten şey çok zor. Bir sürü şey de denedik bu arada. Akademi açtık, işte mobil pazarlama öğretmeye çalıştık insanlara ama hiç bilmeyen bir müşteri olduğu zaman biz kendi işimiz dışında bir anda insanlara MMP kurarken işte ASO anlatırken falan bulduk ve inanılmaz verimsiz oldu çünkü mantığımız şuydu, 100 dolarlık kampanyalarla tamamen automated bir süreçte scale evet. etmek.
Ama o, sen hala gidip bir şeyler anlatıp bir şeyler manuel
olmuyor
bir şeyler işte. Aynen öyle.
Olmuyor. Yolda pivot oldu. Büyümelerini aslında burada yardım ediyoruz. İkinci kısım büyüme ve ölçekleme. Yani aslında büyüdüm. Ben 1 milyon kişi, 1000 kişi aldım app'ime ama bunları tutamıyorum. Bu da çok büyük bir problem. Ciddi bir bütçe harcadım ve kalmıyor kullanıcılar. Story de aslında burada devreye giriyor. Yani ölçeklemede de varız biz. Aldığınız kullanıcıları app'te tutmanızı ya da story'de artık web'de de tutmanızı sağlayacak çözümler, tool'lar, araçlar veriyoruz.
Hatta ekstra doğrudan gelir elde edebilecek. Evet. Peki son durumda siz kendinizi sanki böyle medya satın alma ajansı gibi mi konumlandırıyorsunuz yoksa bir platform gibi mi? İşte Instagram, Facebook reklamlar da olabilir. Ben kendi başıma AppSamuray'a girip istediğim gibi reklam verebiliyor muyum hedeflerim doğrultusunda? Yoksa siz mi bu süreci benim için ilerletiyorsunuz?
Ya, kesinlikle ajans gibi konumlandırmıyoruz. Zaten ekip sayımız da öyle değil. Yani doğru dataya baktığımız zaman da o işi bıraktık diyebilirim. Evet. Self service aslında Story'de mesela tamamen self service. SDK'yı indir, kur, dashboard'dan kullanmaya başla, Stripe'dan kredi kartını bağla. Bizi hiç görmeden kullanan müşterilerimiz var. AppSamuray platformunda da bu mümkün. Ancak bütçeye göre müdahalede bulunabiliyoruz. Yani çok büyük bütçelerde dedicated.
Yani parası olan düdüğü çalıyor yani.
Biraz öyle bir durum
bir
var.
Bir account manager atamıyor.
Startuplar için başladık bu yola duygulu şeyler gözyaşları akarken.
Çok uğraştık.
Hayat tabii.
Yok bu arada şey hakikaten ekosistemde birçok arkadaş da bilir doğrular bunu. Yani o özellikle Türkiye'de her zaman kapımız açık geliyorlar zaten. Hani bu adımları çıkartıyoruz ama hani bunu bir iş süreci haline getirmiyoruz. Tabii çünkü canım. Çok işin içinden çıkılmaz
hale geliyor. Ama içeride bir network var. Yayıncı network'ü diyeyim buna. Aynı ama. Zaman yani ben uygulama üzerinden reklam göstererek para kazanmak istediğimde de AppSamuray'a başvurup sizin reklamlarınızı gösterebiliyorum. Ben çok hiç mi yanlış mı anlamışım?
Yok şöyle monetization tarafında şu anda sadece Story ile aktifiz. Öyle bir ürünümüz vardı çok haklısın. Onu kill ettik biz.
Ha, öyle yani, mi? Tamam.
Çok iyi bilinen Ad Network SDK'mız vardı. Hatta evet. Türkiye'de çok büyük yayıncılar entegre etmişti.
Evet.
O proje...
Niye öldü?
Şöyle Ad Network işine girmesi... Biz bir işe girerken şunu düşünüyoruz. Fark yaratabilecek miyiz?
Evet.
Yani... Hani bir tane daha şundan olmak yerine biz bu alanda bir fark ve değer yaratabilecek miyiz? Zaten büyüme ya da işte hedefler de öyle geliyor. Ad Network'e girerken de yani biz bunu bilindik klasik haliyle yapalım. Yolda bir fark yaratacak bir unsur keşfedelim diye.
Öğrenerek ilerleyip.
Evet yani biraz o öğrenme kesinlikle. Hedefiyle işte kendimiz yapalım. Çünkü şu anda AppSamuray User Acquisition platformda arkada bizim 200'den fazla ad network ve direct publisher var. Yani hem app'ler var hem ad network'ler var. Artı cihazlar var. OEM cihazlar. Huawei, Oppo, Xiaomi direkt entegrasyonla. Bir havuzumuz var zaten. Ad network yapma amacımız da burada bir fark yaratabiliriz mi acaba'ydı. Ve aslında ad network'te yaratamadık ama Story SDK'sı ad network SDK'sının pivot hali. Çünkü ilk Story fikri de monetization'la başladı. Yani biz fark yaratacaksak kendi ad unit'imiz olmalı dedik. Ama orada da pazar ve müşteri başka bir şey istedi ve o da yolda pivot oldu. Şu an tekrar monetization deniyoruz. Çünkü müşteriler kendisi para kazanmaya başladı story'lerden.
Peki.
Ki doğru zaman.
Abi, fark yaratamamış olabilirsiniz ama para kazanan bir yöntemse onu yine de fark yaratamadığınız için durduruyor musunuz?
Evet. Aa, yani birkaç tane şey var. Kriter var orada. Çok hızlı şirketler çok hızlı başka şeylere dönüşebilir. Çok güzel bir şeyden bahsettin. Medya ajansı mısınız siz dedim. Ajansa dönüşmesi bir edtech şirketinin pamuk ipliğine bağlı. Yani değil çok mi? Çok para kazanayım.
Ve para da var işte.
Para da var. Çünkü ciddi büyük bir pasta. Biz hani orada ödün vermemeye çalışıyoruz kesinlikle. Biz birkaç tane aslında şey var App Samurai ile ilgili. Ben iş görüşmelerinde de söylüyorum arkadaşlara. Temel şeyler. Bir, biz çok büyük bir global başarı hikayesi yaratmak istiyoruz. Bizim motivasyonumuz bu. İkincisi, biz bir ürün şirketiyiz.
Evet.
Yani bu ekibi motive eden, bir arada tutan, mutlu eden ve aldığı kararlarda referans aldığı şey ürün şirketi olma. Referans alma nasıl? Her şey aslında veriyle karar veriliyor. Ürün şirketi olmak. Bakın dedim, neden bahsettik? Dedik ki story ad'lerini satacağız dedik ama data onu söylemiyor. Müşteri başka bir şey için istiyor diyor. Okey. Hmm. Ona dönüyoruz. Müşteri şu an para kazanmak istiyor. Tekrar orada bir umut var. Tamam, monetization yapalım da ilerliyoruz. Bu iki karara baktığınız zaman bizim için para kazanma bence bir sonuç olacak. Evet. Çok para kazanacağız bence. Umut ediyorum. hedefliyoruz belki. Evet, o yani o sonucu doğuracak şeyleri hedefliyoruz. Büyük başarı hikayesi işte, otorite olma sektörde. Ama ana hedef hiçbir zaman öyle olmadı. Çünkü bizim şu anda ekibe de baktığınız zaman para kazanma hedefiyle tutabileceğimiz bir ekip değil. Yani biz agency'ye dönüşsek bence
giderler diyorsun.
Evet, büyük kısmı zaten hayal kırıklığına uğrar.
O zaman şey düşün, yani madem bu kadar büyümekten, ölçeklenmekten bahsediyoruz. Sizinki de çok ilgi çekiyor. Yani App Samurai globalde iş yapan 80-90 kişilik kendi ürünlerini yaratan kocaman bir teknoloji
şirketi. Bu arada söyle abi. 2021'de en hızlı büyüyen 500 şirkette 24. Evet, yani hani.
Türkiye için konuşuyoruz değil mi bunu?
Yok, global.
Amerika.
Ne diyorsun?
Amerika'dan ya? Bahsediyoruz yani. Kesin dolayısıyla yani. Çok mütevazı davranıyor da.
Çok tatlısın gerçekten ama lütfen biraz doğrunu yap. Şu an bir daha. Hiç yatırım aldın mı App Samurai?
App Samurai yatırım aldı.
2.4 milyon dolar.
En son.
İşte veri ya. Veri adam veriler be.
Veriler konuşuyor. Medya. Biz toplamda 4.5 milyon dolar civarı bir yatırım aldık. Oldukça capital efficient, yani verimli, sermaye anlamında verimli giden bir şirketiz. Çünkü reklam sektöründeyiz ve ciddi zaten
para var.
Cirolarımız var, büyüme var bu arada. En son turumuzu 212 Collective Spark, 500 İstanbul ve Değeren Uslu'yla yaptık. Bizde bu arada Türk yatırımcıların büyük kısmı var. Önceki turda ACT var, yine 500 İstanbul var. Erdem abi ve onun ekibi var, Erdem Yurdanur.
Tabii ki.
Tabii ki.
Techstars by Nature var. Onlar zaten ilk şeyde.
Güzel o Techstars.
Captain güzel bizim.
Techstars deneyimi ve orada olmak, o ekosistem içinde olmak nasıl bir şey? O yani hep okuyoruz, yazıyoruz ve gördüklerimizde böyle bir parlayan bir şey var ya, gerçekten bir yıldız var ya orada. Hakikaten öyle bir hissiyat mı içeride olmak?
Ya ben orada açık konuşacağım. Lütfen. İlk gitmeden önce ben orada hikayesi çok enteresan. O tam bir başarısızlık hikayesi evet, diyelim. Hatta bunu bir şeyde, etkinlikte de anlatmıştım ben. Biz 2016'da bir yatırım teklifi aldık. Oldukça yani güzel. 7 haneli döviz cinsinden, yani 1 milyon euro bir yatırım teklifi. Değerleme de muhteşem. O dönem olan işte ülkedeki karışıklıklar, akabinde işte bizim biraz açgözlü olmamız diyeyim. Çünkü şöyleydi kafamızdaki, o teklif var, yanına biz yabancı yatırımcı da koyarız, daha güzel bir rant olur. O sırada Amerika'dayken lead investor geri çekildi. Ve biz çok o dönem için açıkçası bir pipeline, işte bir yatırımcı CRM'in vesaire yoktu ve bir karar verdik. Dedik ki biz hızlandırıcıya gideceğiz. Zaten öğrenmemiz gereken çok şey var. Tamam, bir kurumsal şirketlerde tecrübemiz var ama yani bu dünyayı bilmiyoruz. Bununla yüzleşelim. Ve başvurduk. İşte Techstars'la 500'den kabul aldık. Biz Techstars'a gitmeye karar verdik. İlk kafamdaki şuydu. Ya gidiyoruz ama hisse de vereceğiz. İşte tamam, biraz para da verecekler ama öbür değerlemeye göre çok kötü. Yani en azından Techstars markasını koyacağız. Yani onun maliyeti diye görelim diye gidiyordum. Gittiğim yani ikinci haftada falan dedim ki yani çok yanlış düşünüyormuş. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Techstars'ın payback garantisi var.
Nasıl?
Program boyunca sonuna kadar, son güne kadar vazgeçme hakkım var. Ben memnun kalmadım. Verim alamadım. Buyurun paranızı, verim hisselerini.
Suistimal edilmeye çok da açık bir şey.
Çok güveniyorlar kendine.
Allah Allah.
Çünkü girdiğin zaman aslında...
Heyecanlandın mı
çok
sen?
Çok hırslandım şu an.
Evet, evet. Yani muhteşem bir şey. Yani kendine güveni düşünebiliyor musunuz? Bir yatırımcı size para veriyor, emek harcıyor, hızlandırıcı programı alıyor. Ve diyor ki memnun kalmazsan aynen geri alabilirsin. Bu aslında şey, yani alabileceğiniz çıktıların göstergesi. Kesinlikle. Biz şu an hala Techstars'tan ciddi anlamda destek alıyoruz. Bize dedike bir partner var orada. Bu arada stage'lere göre işte değişiyor dönem dönem. Şu an bizim bulunduğumuz stage'de ilgilenen bir partner var. İşte diyelim ki hiring'le ilgili bir problem var. Diyoruz ki böyle birine ihtiyacım var. Şu şirketlerden intro istiyor. Yani bir liste gönderdim 10 kişilik. Dedim ki bunlardan biriyle konuşmam lazım benim.
15 isim geldi.
Birinci kişiyi intro attılar. Yeterli mi? Listeden başkalarını da ister misiniz diye.
Ha, güzel.
Yani
bu bambaşka bir, yani yeni pazara girerken ki bu lüks bence en önemli şeylerden biri. Çünkü sen birebir bir insanı anlattığında ve o bir numara ise zaten karar verici bir insan. Ve pazarı da yönlendiren insan oluyor. Yani sadece kendi şirketi değil, diğer şirketlerin de ne yapacağını gösteren insan oluyor. Çünkü özellikle reklam işinde, marka iletişimi işinde önce bir marka yapar. Biraz daha bold bir karar alır veya mantıklı bir karar alıp diğerleri ondan görüp yaparlar. Haliyle o ilk giriş her zaman çok ciddi avantaj oluyor. En son ne zaman yatırım almıştınız?
Ocak 2020.
Ne kadar yani değerlemeden aldınız? Söylüyor musunuz bilmiyorum.
Açıklamıyoruz
ha,
biz.
Tamam.
Public olarak.
Tamam, şunu söyleyeceğim. İşte 2 sene geçmiş. Ürün öldürülmüş. Yeni ürünler çok ciddi yolda olduğunu hissiyatını alıyorum konuşurken. Ne zaman unicorn değerlemeden yeni bir tur geliyor ve siz globalde domine etmeye başlıyorsunuz?
Şöyle, orada belki birkaç data paylaşabilirim. Yani yatırım lütfen. Çok güzel bir şey. Hepimiz evet. De çok heyecanlanıyoruz. Ben de görünce. Alınca da heyecanlanıyoruz.
Yüzünü bir şey. Yatırım deyince güldü.
Güldü. Çünkü ne kadar güzel. Başkaları aslında senin hayaline, yaratmaya çalıştığın kesinlikle şeye yani inanıyor. Yani bu muhteşem bir şey. Ve doğru kişiyse de siz zaten benimle evlenir misin de değil mi
evet.
Program? Çok bence çok güzel. Evet. Yerinde bir isim.
Çok sağ ol.
Helal olsun yani, hakikaten. Bence öyle. Hakikaten böyle bir İlişki başlıyor ve o ilişki devam ediyor. Mutlaka ileride bir yatırım planı olacak. Çok kısa vadede şu an öngörmüyorum. Yani iletişimdeyiz bu arada. Onu da öğrendik yolda. Nasıl yatırım alındığını.
Flirting.
Yani şu an işte Amerika, Türkiye, İngiltere merkezli. Muhtemelen 70-80 tane yatırımcıyla devamlı dirsek temasındayız. Wow. Yani ara ara offerlar gelebiliyor. Doğru zaman önemli. Şu an bizim özellikle pandemi döneminde böyle bir maliyeti yönetme politikamız oldu. Ciddi anlamda bir aksiyonlar aldık. Aksiyonlar silsilesi ve bir anda iş de büyüyünce aslında son dönemde biz karlı kapattık yani geçen sene. O perspektiften bakınca da gerçekten içimize sinen partner, içimize sinen değerleme, her şey muhteşem olmadan da yatırım almak şu an çok
mantıklı. Bu yatırım olabilir. Dönemi de zaten çok dikkat dağıtan bir şey.
Kesinlikle öyle.
Hele ki böyle heyecanlı, fokuslanmanız gereken bir şey varsa, ihtiyaç da yoksa.
Aslında benim sorum tam şunu sormak. Ne zaman gaza basıyorsunuz? Yani oradaki bütün o keywordler, unicornlar, yatırımlar, yeni ürünler hepsi olur veya olmaz.
Umut, gaza bastık biz şu an.
Bastınız
yani
mı?
Yani şöyle product market fit ciğerlerimizde hissediyoruz. Yani o çok net. 19 aylık mesela Story ürününde churn sıfıra yakın. Yani sıfırdı geçen hafta. Bir tane küçük müşteri, bu arada net revenue retention NRR %100'ün üzerinde. O müşteri de content üretemediği için ben içeride ekibi kurunca tekrar başlatacağım deyip pause etti aslında. Churn denmez. Biz bayağı gaza bastık. Bir 5 ay önce bir satış ve iş geliştirme ekibini genişletme kararı verdik. Brezilya, Rusya, İsrail, İngiltere, Amerika, oralarda ekibi genişlettik. Dünyanın dört bir tarafında da aramaya devam ediyoruz. Yani yarın bir sihirli birisi gelse dese ki işte 10 kişi getirdim şu ülkelerde süper backgroundlu başlasınlar. Yani o durumdayız şu anda. Product development tarafı da öyle. Yani devamlı bir arayıştayız. Doğru kaynakları ekibe katabilmek için. Oldukça gaza bastık, onu söyleyebilirim.
Ne göreceğiz peki? Hem yakın hem uzak gelecekte. Yani o hakikaten bir vizyon, bir hedef konuşmayı çok istiyorum. Yani çünkü çok heyecanlanıyorum. Yani şu an ne çıkacağını... Çünkü Epic Samurai hakikaten güzel bir ekip. Güzel zihinler var. Çok belli. Ekibi hepsini tanımıyoruz. İmkansız zaten ama... Yaptıklarınız gösteriyor bize neler yapabileceğinizi.
Çok teşekkürler.
Biz de ürün istiyoruz abi. Hani görmek istiyoruz.
Çok güzel yani. Ürünler yolda. Özellikler yolda. Feature'lar geliyor. Birkaç sinyal vereyim. Şöyle. burada bahsedelim.
Bir şey alalım ya. O kadar yol geldik evet, ya.
Yok. Haklısın abi. Evet. Şöyle. Şimdi Stolly'nin ana bazı bir ürünü var. Ne yapabiliyorsunuz bu ürünle? Ürünün SDK'sını entegre edip Storybar'a istediğiniz tasarımla erişebiliyorsunuz. İsterseniz kare, isterseniz text içine gömün, isterseniz klasik yuvarlak. Hemen hemen tüm creative opsiyonları var. İşte anketler, emojiler, kullanıcılarla etkileşebileceğiniz her şey. Video var.
Evet, doğru.
Video on demand var. Uzun bir videoyu story olarak paylaşabilirsiniz ya da app'in içinde bir yerde paylaşabilirsiniz. Bu ana ürün ve şu anda markalar içerik paylaşıyor. Yani marka kendi içeriklerini paylaşıyor. Evet. Ya da partnerler, yetkilendirdiği partnerler. Ajans olabilir ya da işte 10 tane bir content partneri vardır. Onun kanalıyla paylaşıyordur. Şu anda çok bizi heyecanlandıran birkaç tane şey var üzerine çalıştığımız. Birincisi live. Biliyorsunuz live shopping çok popüler. Bizim aslında orada ürünümüz var. Optimize ediyoruz şu anda öyle söyleyeyim. Çünkü oradaki temel denge, hız, maliyet. Orada bir teknik ekip çalışıyor o şekilde. Video on demand var ama şu anda isterseniz bu videoyu story olarak paylaşabilir. İçine product tagler koyabilir. Bir şeylerden bahsettiysek link verebilirsiniz. Yani bu teknoloji var. Bunu canlı yapabilmek için uğraştığımız şeylerden biri o. Monetization yeni çıktı. Geçen hafta lanse ettik. Yani storyleri sadece özel satarak değil... Google işte programatik vesaire entegrasyonlarıyla da monetize edebiliyorsunuz. Orada yapılacak işler var. Yani MVP diyebiliriz o ürüne. O devam ediyor. Üçüncüsü de oldukça heyecan verici bizim açımızdan. UGC'yi getiriyoruz. UGC nedir? User Generated Content. Yani app'inize Story UGC'yi koyduğunuz zaman app'inizin Instagram'daki gibi bir
hikaye ekleyebilecek
kullanıcılar. Ve bunu da çok büyük bir Health and Fitness app ile deneyeceğiz. Yani global Health and Fitness app'i bizim müşterimiz hali hazırda. Testini onunla yapacağız Mart ayında.
Bu çok iyiymiş.
Bir tane de MVP denememiz olacak. Onu hep beraber göreceğiz. Çok erken oyun dikeyinde onun detayını veremiyorum. Çünkü öyle mi? Yeni
tamam.
Başladık.
Okay. Oyun dikeyinde. UGC beni en çok etkileyen ve heyecanlandıran oldu. Çünkü işte biz eski reklamcılarız. Özellikle benim işim tamamen topluluk yönetmek ve içerik üretmekti. Ve hakikaten bir markanın algısını yaratırken ve sosyal medyada dost edinirken bu marka için o herhangi bir insanın seni sevdiği için veya bir şey karşılığında içerik üretmesi senin hakkında paha biçilemez ve en güçlü yollardan biri. Haliyle yani çok tatlı. Bunun böyle kolay bir aracısı olması. Şunu fark ettim. Biz bayağı story'li falan konuşuyoruz ama hiç ne olduğundan bahsetmedik. Bilmeyenler vardır. Tabii ki. Ben mi anlatıyorum? Evet sen mi anlatmıyorsun? Lütfen sen anlat bu sefer.
Tamam nasıl istersen Umut. Storyly bir aslında mobil uygulamalar için yaratılmış bir altyapı. Basit bir SDK ile çok küçük ve basit. Yani küçük 1 megabayt civarları ve çok kolay entegre edilebilen bir SDK ile biz tüm uygulamalara story formatını getiriyoruz. Storyboard'ı getiriyoruz.
Sadece uygulama mı?
Ve web sitelerine. Süper.
Sen para almış olabilir misin?
Arkada biz konuştuk. Sen uğraşırken.
Onun cebi benim cebim. Ya şöyle bir şey hissettim. Bu arada harika ürün. Bu kadar iyi okumak. Dijital nereye gidiyor tarafına. Yani Instagram'dan bir tık sonra okumuşsunuz demek. Ya, daha sonra Snapchat'ten çalıyor vesaire hikayeleri var ama. Neyse orada çıkmayacağım. Vay Snap'im diyeyim. Ama yine de ayakta. Yine
evet,
de
evet, evet.
Cash pozitif oldu ilk defa hayatında Snap. Yani ne kadar umurunuzda bilmiyorum.
Hem Samuray konu olmuş.
Snap evet. Bunu da hemen kapatıyorum.
Biz Snap bizim partnerimiz bu arada.
Öyle
resource
mi?
Olarak kullanıyoruz Snap, TikTok.
İnanılmaz bir şirket Snap, bence
Snap
de.
İyi.
Neyse. Şöyle bir şey düşünüyorum. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış lütfen söyle bana. Storyly bir milat. Ve Storyly'den önce App Samurai, Storyly'den sonra App Samurai gibi bir... iş yapış farklılığı var mı?
Var, var. Yani şöyle, orada hikayeye bakmak lazım. Biz şimdi ikinci spin-off ürün Intercepted'da çok derin bir ayrıma gitmedik ekiplerde. Çünkü çok benzer, hedef kitle benzer. İkisi de user acquisition dikeyinde ürünler. Çok derin bir yönetimsel ve aslında yaklaşım olarak ayrıma gitmedik. Ama Storyly doğduktan hemen sonra değil ama kendini ispat etmeye başladıkça ihtiyaçları arttı ve aslında içeride de bir yapılanmaya gittik işin açıkçası. Arada biraz konuştuk, bahsetmekte fayda var bence. Storyly bizim ekipten çıkan bir fikir. Bir kurucuların bulduğu founder idea değil. Yani bu anlamda da ben çok gurur duyuyorum. Bizim kültürümüzü en anlatan şey. Ekip geldi bir fikirle, tamam dedik, deneyelim. Çok küçük bir bütçeyle, yani böyle bir developerla falan ilk denemeleri yaptılar. Sonra tarif küpü ilk defa bize inandı, tamam dedi, ben entegre edeceğim, sağ olsunlar. İlk müşterimiz.
Onlara nasıl ulaşıyorsunuz?
Bizim development ekibinden
tanıyor.
Tanıyor, evet. Arkadaşlarımızdan biri. Çık. Arkadaşı o app'i develop eden. Kevser ablanın app'ini develop eden arkadaşla. Ve entegre ediyorlar, deniyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve gittikçe işte Product Hunt Launch'ında inanılmaz bir ilgi gördük.
Evet ya, ne gündü.
Orada yani inanılmaz, çok da destek oldu herkes, sizler.
QM Beyond'daydı galiba, değil mi?
Evet galiba.
Biz oradaydık.
Zordaydık değil mi?
Evet.
Evet, evet. Güzel gündü.
Bizim sen yoktun
ama. Ben yoktum. Ben sen yoldaydım yoktun. O sırada. Evet. Yoldan evet. Destek veriyordum.
Evet.
Ya ne kadar güzel hikayeymiş ya.
Evet yani.
Ekip,
çok.
Bu umarım şu an dinleyen ve herhangi bir şirket sahibi olan herkese diliyorum bunu ve kendimize. Umarım böyle ekip arkadaşlarınız olur ya. Yani şirketin geleceği için heyecanlandığı bir şey. Ya ben bunu kendim yapayım değil de hep beraber buradaki insanlarla yapayım.
Evet, aslında ben hiç sırtlan yönünden düşünmemiştim. Bayağı ayrılıp evet, kendi yapabilir götürebilirmiş malı.
Aynen öyle.
Ben de burada şey düşünüyorum. Acaba komisyon şey vermiş midir hisse falan. Ya bırak hissi alıp ama yeni startup kurarmış. Çok iyi sorun.
Bu kadar ekibin hands-on olduğu, derttaş olduğu ve mutlulukları paylaştığı bir ortamda siz... bu insanları geri vermek için ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz?
Vallahi kapıyı açarız. İlk geleni alırsınız. Hazırda yedek geldi. Yüzleşeceksiniz.
Ne tip aksiyonlar alırız? Ya şöyle, benim özellikle vurguladığım bir şey var. Bunu bu arada şu andan sonra söyleyeceklerim, biz muhtemelen siz ya bunu niye public söylemiyorsunuz diyeceksiniz. Ona da cevabım var. Bir kere yani tüm ekip şunu bilir. Ya biz aynı dertlere sahibiz. Benzer koşullardayız ve problemleri görüyoruz. Yani bunlara gözümüzü kapatmayacağımızı ekip bilir. Yani dolar 18 TL oluyorsa ekip bilir ki App Samurai bununla ilgili mutlaka aksiyon alacaktır. Çünkü görünüyor. Bu hani işin finansal boyutu. Finansal olarak şu anda biz de dövize endeksli veriyoruz arkadaşların maaşlarını.
Güzel.
Umut Yakacığım, öğren bunları.
Ben
kim sorumlu içeride?
Şirketi finansal satıştan tamamen Erdem sorumlu. Niye bana topu attı bilmiyorum yani. Kardeşim o günler de gelecek inşallah diyerek.
Evet. Döviz endeksledik bu son gelişmelerden sonra. Rekabetçi olduğumuzu düşünüyorum ama sadece finansal gerekçelerle kimseyi tutamazsınız. Beni de tutamaz kimse. Kesinlikle. Ben kendimden de biliyorum. Yani bu çok net. O yüzden zaten paylaşmıyoruz. Yani birileri bizi, yani yetenekler bizi, ya burası dolarla maaş veriyor, şöyleymiş işte, sıfır MacBook veriyorlarmış vesaire diye tercih etmesin. Başka sebepleri olsun. Evet. Şirketle ilgili orada da egolu olduğumu düşünmeyin. İşte App Samurai muhteşem değil. Ha, kendiyle ilgili ben burada çok şey öğrenirim. Ben burada bir noktadan başka bir noktaya gidebilirim mi de düşünerek gelsin istiyoruz. İkincisi, ben bence bu finansal detaylarla ilgili ben okey olduğumuzu düşünüyorum. Her şeyin daha iyisi vardır. Hiç orada ukalalık yapmayacağım ama şunu biliyorum. Yani ekip de biliyor. Biz beraberiz. Beraber mücadele ediyoruz ve çözüm üretiriz. İkinci kısım bence çok daha önemli. Alan açma. Tüm ekip bilir ki inisiyatif alabilirler. Kendilerine alan açabilirler. Yeni fikirler geliştirebilirler ve şirket buna geri, yani tabii ki bir değerlendirme ve analizle beraber yatırım yapabilir. Ve o bambaşka yerlere gelebilir.
Story örneğinde olduğu gibi.
Diğer bir taraf, bizim bir option planımız var. Bunu tüm ekibe uygulamıyoruz. dönem dönem performansa göre bir değerlendirme yapıyoruz. Ve burada iki tane kriter var. Yeni başlayan kimseye option vermiyoruz. Hı hı. Hiç önemli değil. Yani dünyanın en iyi yazılımcısı, dünyanın en iyi satışçısı pazar olabilir. Ama bizim denklemimizde nasıl olduğunu bilmiyoruz biz. Hı. Dolayısıyla başlarken yani yeni bir arkadaş option alarak başlamıyor. Zamanla biz içeride gördükçe bunu boardlarda değerlendirip release edebiliyoruz. Option planımızda tamamen Silikon Vadisi standartlarında. Hı hı. Yani şöyle şeyler yok. Bizden ayrılırsan bunlar yanar gibi. Türkiye'de bazı startupların uyguladığı yöntemler bizde yok. Net yani tamamen orada best practice neyse kartadan takip eder, görür. Eğitimler ve kendini ekibin geliştirmesi çok çok kritik bizim için. İçeride dojolarımız var. Ayda iki gün dojo saatlerimiz var.
Dojo nedir?
Dojo ne abi?
Dojo aslında Japon pardon, kültüründe bir...
İstanbul'dan şey. Geldik bilmiyoruz.
Tokyo'ya götüreyim sizi. Ya bizim samuraydan dolayı böyle Japon kültüründe çok şeyimiz var.
Gerçekten dojo'da. Var mı?
Yok yani tamamen online bir ortamda aslında şeyi... hayal ettin değil mi? Böyle bir dojo mu hayal ettin? Evet. Öyle bir şey yok abi o kadar değil. Ama samuray kılıçları falan var ofiste. Dojo saatlerinde internal ya da external... ekipten birileri de olabilir. İşte leadership'ten birileri de o haftayı, o dojoyu kapatabilir. Çeşitli konularda, çok geniş konularda bu arada. Yani sadece sektörle ilgili olmak zorunda değil. Bizim kendimize ait bir saatimiz. Ben şeyi biliyorum yani bir ekip arkadaşım başladığı zaman bir yılda, iki yılda, üç yılda ne noktaya görüyor görebiliyorum. Bu çok mutlu ediyor beni. Çünkü büyümenin anahtarı bence temelde hiring daha fazla ekip arkadaşı değil... ekibin büyümesinden geçiyor. Yani şişmanlamak değil, büyümek istiyoruz biz. Evet, büyüdük, sayı olarak da büyüdük ama... ana hedef her zaman içeride kendimizi nasıl geliştiririz? Yani bu benim için de geçerli. Bir sene sonraki AppSamurai'nin CEO'su olmaya aday mıyım? Yani bunu düşünmem lazım benim.
Ne kadar güzel bir insansın.
Ya bir şey söyleyeceğim, hakikaten... şok olduk. Şu an yanan tutuşan insanlar var başvurmak için. Nereden başvuruyorlar? Öncelikle onu bir... öğrenelim.
LinkedIn'de ne zaman satacağız var. Şirketi? Ben de CV yollayacağım.
Valla çok farklı şeylerden bahsediyorsun. Özel şeylerden bahsediyorsun. Evet. Yani şunu bu derece bahseden kaç kişi olmuştur bu programda? Tabii ki yani bir sürü insan var. Hepsini biz sohbet evet. edemiyoruz hepsini. Ben sadece bildiğimizle kıyaslayabiliyorum ama.
Bir sürü bölümü yakma.
Ben de arada dönüp izliyorum. Yakma bence. Tamam. Çok güzel bir değerli bölümler okay. var.
O zaman hemen susup.
Bak şöyle abi. Olay ne biliyor musun? Global bir şirket olarak konumluyorsak kendimizi. Biz öyle konumluyoruz. A'dan Z'ye o standartlarda olman gerekir. Kesinlikle. Yani bizim hayalimiz zaten IPO yapmak. IPO yapmak. Tamam. IPO yapman için senin o güne hazırlanman lazım. Bugün hiç hazır değiliz bu arada. Yani bu long term bir hayal.
Evet.
Olacak olmayacak göreceğiz ama bizim hayalimiz o. Oraya gitmek için senin global bir şirket olman gerekiyor. Global şirket olmanın da belli standartları var. Yani sen gelirin ona göre olmalı. İçeride yönetim yaklaşımların ona göre olmalı. Ve bu söylediğim garip gelir mi? Hiç garip değil. Orada 82-83 kişi çalışıyor. Evet. Onlarca yatırımcı var. ve benim kaderimle bağlı olmamalı.
Kesinlikle.
Böyle bir şey yok yani. Hani ben yetmiyorsam step back yapabilmeliyim. O, yani globalde de bu böyle zaten. Yani Eren öyle yapmadı mı?
Evet.
Yani bir sürü başka örnek var buna. Bunu çok doğal karşılamak gerekiyor. Nihai hedef buradaki paydaşların, herkesin, hayale inananların beraber gelişmesi, beraber o rolleri, boşlukları doldurması, büyümesi. Bu ortaklar için de bir challenge. Hı hı. Bence ekip için de, leadership için de bir challenge. Yani globali açıyoruz. İngiltere ofisi expand edeceğiz. Amerika ofisi daha da büyüteceğiz. Yani sadece satış rolleri değil. Hı hı. İşte İngiltere'de adım adım tabii ki product development rolleri de olacak. Buradan arkadaşlarımızdan da gidenler olacak. Oradan hiring de yapacağız. Ama hep şunu söylüyorum. Yani sen buradaki Ankara'daki bir samuray olarak Londra'daki, New York'taki rekabette var mısın? Süper.
Ve
varsan
olmalısın, da,
olmalısın ki biz zaten bir adım öteye gidebilelim. Yani ya da investor'la oturduğun zaman ben vadi standartlarında ya da global standartlarda bir term sheet istiyorum diyorsan şeyi de kabul etmen lazım. Tamam verir ama o zaman sen yetmediğin zaman da çok kolay hani patronculuk oynamaman gerekiyor abi, tamam. Yani her şeyle A'dan Z'ye olması lazım ki ben bu anlamda çok da şanslıyız. Bizim tüm şeylerde yatırım süreçlerinde tamamen global standartlarda term sheetlerle anlaşmalarla ilerledik. Ve hepsinden de çok maksimum derecede destek verim alıyoruz.
Konuşunca bu çok da şans değil abi, onu anlıyorsun.
Evet ya bu...
Sen nazik birisin, şans diyorsun ama bu şanstan öte, bu bayağı senin vizyonun da diyebilirim.
Senin ve ekibin kesinlikle öyle.
İyi yürekliliğin, her şey yani.
Peki bu nasıl öğreniliyor? Bu nasıl uygulanılıyor? Yani şeyde bir öğrenim var, bundan eminim. Nasıl global standartlarda oluruz da birilerine sorup soruşturup öğreniyorsunuz. Bunu tamamım. Ama öğrenmek için bir motivasyon olmalı ya. Bu öğrenecek bir şey değil. Yani o motivasyona sahip olmak. Ben iyi bir kültür yaratacağım motivasyonu öğrenilmiş bir şey değil bence. Ya evet, ya da çok kötü bir...
Ya da kötü tecrübelerden.
Ya kötü tecrübe olmuştur ve öğrenmişsindir ya da içinde yanan bir şey olmalı. Sizde nasıl gelişiyor bu?
Ya benim şimdi kültür de bu arada bizim el sıkıştığımız ve kesinlikle değişmeyen bir şey değil. Şu an hele yani benim etkim kültüre belki ekipte en az etkisi olan insanlardan biriyim. Çünkü ekip genişledikçe artık o kültür organik bir şey.
Kesinlikle.
Kendisi gelişiyor. Ama ilk adımı nasıl attın dersen kesinlikle kötü tecrübelerden. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Ben 9 yıl kurumsalda çalıştım. PwC, Enerza, Çukurova Holding, Oracle. Tecrübelerimden birinde şey uyarısı almıştım. Ekibim için hatta. Gece 2:30 gibi çıkmışız. Parmak iziyle giriyoruz şirkete. 8:42'de gelmiş benim ekip arkadaşım. İnsan kaynakları bana ekibini uyar. 12 dakika geç gelmiş dedi. Yani bunu yaşamış birisinin farklı bir kültür yaratması çok mümkün değil. Çünkü
kesinlikle katılıyoruz.
Ya ben şunu söylüyorum. Kültürle ilgili temel birkaç şey. Ya sabah kalktığında zaten dünyada 1000 tane saçmalıkla uğraşıyorsun. İşin ve ekip arkadaşlarınla ilgili bir konfor alanın olsun. Ya mutlu ol. Aç. Oh be, hep samuraydayım. İyi ki hep samuraydayım de. Sonra tabii ki o konfor alanını unut. Rakiplere karşı, rekabete karşı agresif olarak çalış. Yani o benim için yeterli. Tabii ki herkes güne şarkı söyleyerek başlamıyor ama huzurlu hissetmesi ekibin.
Güvende
hissetmesi evet. Çok kritik. Burada şeye hiç girmiyorum, katılmıyorum. Hatta bazen görüş ayrılıkları da oluyor. Konuştuğumuz yani içeriden değil de dışarıdan böyle mentorlarla şey. Biz bir aile değiliz mesela. Bu çok net. Tamam yani.
Çünkü
bu
ben
kadar...
iş bekliyorum. Bunun hepsinin evet. Sonucunda sen ciddi evet. Bir iş bekliyorsun. Efor bekliyorsun
kesinlikle.
Çünkü.
Aile çünkü şöyle. Ailede hatalara karşı daha tolere. Şey toleresindir. Ya da en büyük yani çok büyük bir şey de olsa ailedir. O senin kardeşindir, ablandır, abindir, annendir vesaire. Biz bir takımız. Çok iyi bir takımız. Ve takımdaki herkes birbirine karşı görevlerini yapmak zorunda. Bunu yapmadığın zaman, sorumlulukları yerine getirmediğin zaman ne oluyor? Takıma ihanet etmiş oluyorsun. Çok net. Oradaki tanımımız da net. Evet, konforlu, huzurlu ol, güvende ol ama sorumluluklarını yap.
Vay be. Yani bu arada kusura bakma lütfen. Biraz fazla kültür, takım işine girmiş olduk.
Bizim için çok önemli,
olduk.
Çok mutluyum ben.
Yani ürün, iyi bari. Bence
ürün
çok güzel oldu.
Bir tarafı işin ama bence o continuous innovation... Bu kültürle olabilir.
Değil mi?
Başka türlü kesinlikle. Olmaz ya da bu rekabetten bu kadar zor bir yani bizim bulunduğumuz alan çok zor bir alan. Ancak bu kültürle var olabilirsin. Aksi pek mümkün değil. Kesinlikle. Ben o yüzden mesela şeyi konuşuyorduk. Geçen sizle paylaşayım. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Bizim ilk işi olan arkadaşlarda yani ilk işi Epsamuray olanlarda turnover daha yüksek. Çünkü başka bir şey görmemiş.
Evet.
Her yeri böyle burası sanıyor. Gibi sanıyor.
Ya çok tatlı.
Ben o yüzden hani konuşuyoruz arada diyorum ki yani minimum bir yıl alalım. Bu sefer de şeye düşüyoruz tabii. Arkadaşlar diyor ki yani herkes tecrübeli istiyor. Nerede bu tecrübe kazanılıyor? Ama yani aldığımız zaman da sen o kıymeti bilmediğin zaman da üzücü oluyor. Çünkü evet. Özellikle yeni mezun arkadaşlarda ilk bir yıl bizim için sıfır katkı. Yani herkes için her şirkette yani bu aşağı yukarı öyledir. Yani yetiştiriyorsun emek. Bir de bizim alan çok teknik bilgi gerektiren.
Yatırım yılı aslında.
Yatırım
senin
yılı yani.
Yatırım.
Ve oraya Epsamuray yazdığı zaman çok talep oluyor. Kıymetli biliyoruz onu. Şey. Her yerde hem Türkiye'de hem Ankara'da hem İstanbul'da hem yurt dışında çok rahat offer alabiliyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey ama ben düşünüyorum en azından bir iki yer görmüş olsun daha sağlıklı mukayese edebilirsin. Karşılaştırabilirsin. Çünkü evet. Görmedi bilmiyor ve ben şu konuda netim. Mesela bize başvuran ya da işte görüşmede ilerlediğimiz arkadaşlar, lütfen bizde çalışmayan samuraylarla görüşün. Bulabilirseniz bizim yollara ayırdığımız arkadaşları bulun özellikle. Yani kendisi ayrılan değil. Bizim yollara ayırdığımız çeşitli sebeplerle. Lütfen bulun ve konuşun. En iyi doğru referansı o verir. Ve ben eminim çok yüksek bir oranda olumlu tarafa ağır basacaktır o arkadaşlarımla dahi. Bunu yaratmak yani.
Çok güzel bir kafam karıştı. Çok heyecanlı ya.
Çok iyi. Umarım şunun aynısına, benzerine ve kendi biçimimizde olana sahip oluruz. Yani bu çok isteyeceğim bir şeymiş.
Gelir gelmez yumuşadık yani Ankara'da. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık, hatta yüreğine sağlık diyeceğim. Çünkü çok açık açık konuştun.